Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hayırlı geceler inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhakkak ki bütün hamdler Allah azze ve celle içindir. Ona hamd eder, ondan yardım ister, onun bağışlamasını dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden ona sığınırız. Allah Azze ve Celle kimi hidayete erdirirse onu saptıracak, kimi de sapıklığa düşürürse ona da hidayet edecek yoktur. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ibadete layık ilah yoktur. O birdir ve onun hiçbir ortağı yoktur. Ve yine şahitlik ederim ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam onun kulu ve Resulüdür. Allah'ın salat ve selamı onun üzerine olsun ve Allah Azze ve Celle onu mübarek kılsın. Allah Azze ve Celle'nin diğer Nebi ve Resullerine de salat ve selam olsun. Onlar ki tevhidin elçiliği görevini yüklendiler, bu görevi tebliğ ederek eda ettiler ve Allah Azze ve Celle'nin yolunda gereği gibi cihad ettiler. Allah Azze ve Celle onları en büyük, en mükemmel ve en faziletli ödüller ile ödüllendirsin. Amin. Şüphesiz bizler, İslam ve bağlılarının mevcut olmasına rağmen dinin yeniden hayata geçirilmesinin gerekli olduğunu ve bu gereğin iyice kendisini hissettirdiği bir fetret, bir ara dönemlerden birinde yaşamaktayız. Musa Aleyhisselam, Araf suresinin 129. ayetinde belirtildiği üzere şöyle demişti. Rabbinizin düşmanınızı yok etmek ve nasıl davranacağınıza bakmak için yeryüzünde sizi yöneticiler yapması umulabilir. Musa Aleyhisselam kavmini ve kendi bağlılarını Allah Azze ve Celle'ye şikayet ediyordu. Şüphe yok ki İslam'ın yolunda pek çok örnekler vardır. Bu İslam yolu öyle bir yoldur ki ıslah arayanlar her zaman ve her mekanda bu yola girmek için yarışmalıdır birbirleriyle. Bu yol peygamberlerin, rasullerin yoludur. Allah onların hepsine salat ve selam etsin. Günümüzde de dini ıslah etmek isteyenler, davetlerinin ne olduğu, nasıl davet ettikleri, doğru yol üzerinde nasıl basiretle yaşadıkları görülsün diye peygamberlerin yolu üzerinde hareket etmek zorundadırlar. Allah Azze ve Celle izin verirse biz bugün burada bu peygamberlerin ve rasullerin davet konusunu ele alacağız. Peygamberler insanlara gönderilmiş olan tarihin kıvanç vesileleridir. Onlar cihad etmişlerdir, sabretmişler ve sabrettirmişlerdir. Onlar Allah Azze ve Celle'nin izniyle İnsanları karanlıklardan hidayetle aydınlığa çıkmalarına vesile insanlık üzerine Allah Azze ve Celle'den indirilmiş birer rahmet olmuşlardır. Onlar çok ağır bir yük yüklendiler. Kavimlerinden gördükleri eziyetlere karşı sabrettiler. İnsanlardan hiçbir karşılık ve teşekkür beklemediler. Yeryüzünde yüce olmak istemedikleri gibi fesat çıkarmayı da arzu eden kimseler değildiler. Onların tüm gayretleri insanların yalnızca Allah Azze ve Celle'ye kulluk etmelerini sağlamak içindi. Onlardan her biri fetret dönemlerinde kavimlerine elçi olarak gönderilmişlerdir. Onlar gece gündüz gizli ve açık sürekli kavimlerine hakkı anlattılar. Davetleri sırasında pek çok eza ile yalanlama ve inatçılıkla karşılaştılar. Bunun için Allah Azze ve Celle bu dünyada onların isimlerini ve değerlerini yüceltti. Bütün Müslümanların onların kıymetini bilmesi, haklarına riayet etmesi, onların sözleriyle huzur bulması, onları sevmesi, övmesi, her anıldıklarında onlara salat ve selam getirmesi gerekir. Bu Allah Azze ve Celle'nin onlar için hazırladığı bir mükafattır. Ahiret hayatında da onlar için cennette varılacak yerlerin ve derecelerin en üstünü vardır. İşte bu. Düşünen kimselerin tasavvur edebileceğinin çok üzerinde olan bir şeydir. Allah'ın salat ve selamı onların hepsinin üzerine olsun. Ebu Zer radıyallahu anh der ki, İmam Ahmet ve Nesai'nin rivayetlerinde gelir bu. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldim. Mescitteydi, oturdum. Dedi ki, namaz kıldın mı? Ben de hayır ya Resulallah dedim. Kalk kıl buyurdu. Kalktım ve namaz kıldım. Sonra buyurdu ki, ey Ebu Zer, insan ve cin şeytanlarının şerrinden Allah'a sığın. Dedim ki, ey Allah'ın Resulü, insan şeytanlarından da mı? Evet buyurdu. Dedim ki, ya Resulallah, namaz nedir? Buyurdu ki, o ibadetlerin en hayırlısıdır. Artık dileyen kısaltır, dileyen uzatır. Dedim ki, oruç nedir? Buyurdu ki, oruç Allah katında ödülü ziyade edilmiş bir farzdır. Dedim ki, ey Allah'ın Resulü, sadaka yani zekat nedir? Buyurdu ki, onun ödülü kat kattır. Dedim ki, ey Allah'ın Resulü, bunlardan hangisi daha faziletlidir? Namaz buyurdu. Dedim ki, ey Allah'ın Resulü, hangi nebi daha önce gelmiştir? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, Adem aleyhisselam dedi. Dedim ki, o nebi oldu mu? Yani o bir peygamber miydi? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, evet, peygamberiydi buyurdu. Dedim ki, ey Allah'ın Resulü, kaç Resulü vardır? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, 310 civarında ve hepsi bağışlanmıştır buyurdu. Bu rivayetin bazı tarihlerinde bu sayı 315 olarak zikredilir. Dedim ki, ey Allah'ın Resulü, Kur'an'dan sonra inenler arasında en büyüğü hangisidir? O da Ayet-el Kürsi'dir buyurdu. Allah Azze ve Celle tarafından gönderilen Nebi ve Resullerin hepsi ıslah bayrağını kaldırarak her çeşit ve renkteki fesadı ortadan kaldırmak için çalışmışlardır. Sadece nefisleri ıslah etmekle kalmamışlar, hidayet ve tevhid konusunda ümmetlerin tahrif edilmiş beyinlerine hak daveti yerleştirmek için uğraşmışlardır. Onların hepsi böyledir. Bütün nebiler kendilerinden öncekilerin davetlerini yenilemek için gelmişler, yeni bir şeriat getirmemişlerdir. Onların hepsi kavimlerine, Allah'ın dinine davetçi, Allah Azze ve Celle'nin yolunda cihad edici, doğru yola iletici kimseler olarak gönderilmişlerdir. Delalet üzere olan ve dinleri tahrif edilmiş bulunan topluluklarda ıslah bayrağını kaldırıp taşımanın manası şudur. Islah edici kişi, ıslah etmek istediği kavmin batıl değerlerini reddeder, onlarla mücadele eder, insanlara bildiklerini öğretir, kavminin adetlerini körü körüne taklit etmemeye, hakkı kabul etmeye çağırır. Öğretilmesi gereken bu doğrular, insanların kalplerine şiddetle ve ısrarla yerleştirilmesi gereken doğrulardır. Kalplerin derinliklerine akaidi yerleştirmekten daha önemli bir şey olabilir mi? İnsanlar kendi elleriyle yaptıkları putlara, taşlara ve ağaçlara taptıkları, tuyan etmiş, azgın isyan ehli, zulüm ve küfürde aşırı giden önderlere, şahıslara uydukları ya da bunlardan başka şeylere taptıkları zaman kendilerine elçiler gönderilmiştir. Allah Azze ve Celle Enbiya suresinin 66 ve 67. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Siz hiçbir şekilde fayda ve zarar veremeyen Allah'tan başka şeylere mi tapıyorsunuz? Size ve sizin Allah'tan başka taptıklarınıza yazıklar olsun. Nebilerin kavimlerine onların Allah Azze ve Celle'den başka taptıkları şeyleri inkar etmeleri için gelmiş oldukları sözü zan değildir. Bilakis bu açıktır ve kuvvetli bir delille sabittir. Öyle ki Nebi ve Resuller ve onların bağlıları bununla başkalarından ayırt edilirler. Nebi ve Resullerden başkaları ıslah edici kimseler değildir. Onlar fesada karşı ayaklanarak savaşmışlar. Bilakis kolaylık yolunu, selamet ve sükut yolunu tercih etmişlerdir. Cahiliye dönemindeki haniflerin yolu gibi. Onlar muvahhid kimselerdi, bu hanifler. Allah Azze ve Celle'den başkasına tapmaz, şeriata aykırı olan işleri işlemezlerdi. Fakat onlar insanlara hiçbir konuda karşı gelmez, toplulukların ıslahı, şirk, fesat ve dalaletin kaldırılması için gayret göstermezlerdi. Bu yüzden de insanlar onlara dokunmaz, eziyet etmez, onlarla savaşmazlardı, kendi hallerine bırakırlardı. Mesela Zeyd bin Amr bin Nüfeyl, bu kimse Mekke haniflerindendi. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma'nın rivayetine göre Zeyd bin Amr bin Nüfeyl, Resulullah aleyhissalatü vesselam ile Beltah denilen yerde ki bu Mekke ile Cidde arasında bir vadidir. Bu Beltah denilen vadede buluştu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beraberinde Zeyd bin Harise de vardı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselama bir sofra getiriliyor, takdim ediliyor. İçerisinde et yemeği bulunuyordu bu sofranın. Bu yemekten yenmesi istendi. Zeyd bin Amr bin Nüfel şöyle dedi. Muhakkak ki ben sizin putlarınız adına kestiklerinizden yemem. Ben Allah'ın ismi zikredilenlerin dışındakilerden de yemem. Zeyd bin Amr bin Nüfel, Kureyş'in kestiklerini yemeyi reddediyordu ve şöyle diyordu. Ey Kureyş topluluğu, bu koyunları Allah yaratıyor. Onlar için gökten suyu Allah indiriyor. Sonra Allah onunla yerde otlar bitiriyor. Sonra siz onları Allah'tan başkasının ismi üzere kesiyorsunuz. Bunu bu şekilde İmam Buhari Menakıbul Ensar babında ve Zebai yani kurbanlar babında naklediyor. Yine o şöyle diyordu Zeyd bin Amr bin Nüfeyl. Ey Kureyş topluluğu faizden sakının, muhakkak ki o fakirlik getirir. Zeyd bin Amr bin Nüfeyl Mekke'deki Hanifler topluluğundan birisiydi. Bu kimseler alemin ıslahı konusunda üzüntü ve ümitsizlik içerisinde olan kimselere çok benziyorlardı. Onların zamanında alem şirk, putçuluk, nizam ve ahlak konularında sapıklıklarla doluydu. Bütün bunları görüyor fakat bütün bu konularda mücadele etmeye güç yetiremiyor, insanların ıslahı konusunda sessiz kalıyorlardı. Allah Azze ve Celle'nin peygamberi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı insanları delaletten hidayete, kötülükten basirete ulaştırmak için rasullerden uzak kalmış olup da fetret dönemini yaşayan kimselere gönderdi ve onu kendilerinden razı olduğu sahabe-i kiram ile destekledi. Allah onlardan razı olsun. O sahabeler de onunla birlikte Allah Azze ve Celle'nin yolunda cihad ettiler. Malik oldukları, sahip oldukları her şeyi Allah'ın yolunda harcadılar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam müşriklerin yaptıklarını iptal için gönderildiğinde davetinin başlangıcında onları tevhidden ve şirk ile putçuluğu terk etmekten başka bir şeye çağırmıyordu. Fakat müşrikler putçuluğu, yağmalama ve soygunları bırakmıyor, insanları Allah Resulü'nün yoluna girmekten alıkoyuyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile zıtlaşıyorlardı. Buna rağmen o insanları ıslah için davetini ilan etti. Kureyş, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile harp etmek amacıyla toplanıp karar aldı. Onlar daha önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kıymetini biliyorlar ve zayıflara ikram etmesi, insanlara karşı cömertliği gibi ahlaki özelliklerinden dolayı onunla da övünüyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elçi olarak, Resul olarak gönderildiği zaman ona iman edenler ettiler. Kureyş, Ebu Talip mahallesinde onları muhasara altına aldı. Onları yemek ve içmekten men ettiler. Hatta öyle ki Müslümanlardan biri defi hacet için bir yere gittiğinde altında bir şey bulduğu zaman bakar, o bulduğu şey kaynatılabilir bir parça ise onu alır temizler, kaynatarak yer içer, sonra da günlerce onunla idare ederdi. Müşrikler mahallede bir çocuğun açlıktan öldüğünü ya da ölmek üzere olduğunu işittiklerinde ona hiç acımazlar. Onların haline bakıp yumuşamazlar, aksine ikramı ve cömertliği unuturlardı. Muhasara şiddetlendi. Müşrikler Müslümanlara eziyet ettiler. Müslümanlar da Habeşistan'a hicret etmek zorunda kaldılar. Mekkeli müşrikler Abdullah bin Ebi Rebi'a ve Amr bin As ve diğer bazılarını Habeş Melikine, Habeş Kralına gönderdiler. Onlar da ona şöyle dediler. Ey Melik, muhakkak ki onlar senin beldene gelen akılsız çocuklardır. Kavimlerinin dinini bırakmış, senin dinine de girmemiş, sonradan çıkan bir din ile sana gelmişlerdir. Bu dini ne biz biliriz ne de sen bilirsin. Biz onların kavimlerinin şereflileri, aşiretleri, onların babaları ve amcaları adına sana gönderildik ki bunları onlara iade edesin. Bunları kendilerine geri göndereceğin kimseler bunlardan daha üstündür. Ben bunların onlara karşı ne ayıplar işlediğini de iyi biliyorum. Kureyş, müminlere savaşarak onları yurtlarından çıkardı, haklarını zayi etti, cömertliği, komşuluğu ve ikramı da ilk günlerinden beri uygulamadı. Halbuki Arap'ın muallakatları, yani İslamiyet öncesindeki şairlerin Kabe duvarlarına astıkları yazılar ve şiirler iftihar beyitleriyle doluydu. Bütün bunlar tevhid ve şirkin arası net bir şekilde ayrılıncaya kadar sürdü. Sonra açık bir savaş başladı. Kureyşliler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i insanlardan faydalanmak gibi sebeplerden dolayı İslam'a davet etmekle itham ederek ona saldırdılar. Allah Azze ve Celle Sa'd suresinin 6. ayetinde şöyle buyuruyor. İçlerinden bir grup öne çıktı ve haydi yürüyün, ilahlarınıza sahip çıkmada kararlı davranın. Gerçek şu ki sizden istenip beklenen şey budur dedi. Yani bu Kureyş bu topluluktan ve bu topluluğun ileri gelenlerinden bazıları diğerlerine putçuluğa dayanan dinleri üzerine sebat etmelerini tavsiye ediyorlardı. Onlar Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kendileri üzerine melik ve efendi olmak istediği şeklinde iftiralar atıyorlardı. İşte sizden istenen şey budur diyorlardı. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın amacı Allah Azze ve Celle'ye davet değildir. Onlar bu iddialar ve iftiraları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şahsına yapıyor, onu yalanlıyor ve demagoji yapıyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya karşı insanların en zahidi olduğu halde, en ilgisizi olduğu halde onu dünya ve içindekilere tamah etmekle suçluyorlardı. Kureyş müşrikleri Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın yanına gelerek ona dediler ki, eğer melik olmak istiyorsan, kral olmak istiyorsan seni başımıza melik yapalım. Eğer mal istiyorsan sana mal verelim ve en zenginlerimizden birisi ol. Yok eğer amacın Mekke'nin genç ve güzel kadınları ile evlenmekse seni evlendirelim. Onların Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sundukları bu teklifler bitince Allah'ın nebisi onlara Kur'an'dan bazı ayetler okudu. Müşrikler de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin davetindeki bu ısrarını, azmini ve sabrını çok açık bir şekilde gördüler. Daha önceden de Firavun ve bağlıları böyle yapmışlardı. Yunus suresi 38. ayetinde buyrulur. Dediler ki, sen bize atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeyden bizi çevresin de bu toprakta devlet ve ulluk ikinizin olsun diye mi geldin? Biz ikinize de inanmıyoruz. Sübhanallah. Firavun, tuğyan, tasallut ve büyüklenme konusunda zirveye ulaşmıştı ve şöyle diyordu. Sizin için benden başka bir ilah bilmiyorum. Kasas suresi 38. Ben sizin en büyük Rabbinizim. Naziat suresi 24. Firavun insanların mallarını ve haylılarını zayi ediyordu. Hayvani iştahlar için arzu ettiği kızları alıyor, İsrailoğullarının erkek çocuklarını katlediyor, kadınlarını sağ bırakıyor, gençlerini de kendi hizmetinde kullanıyordu. Musa ve Harun aleyhisselam insanları Allah'a davet ettiler, onları Firavun'un tuğyanından çıkıp Allah'a itaate ve tevhide çağırdılar. Firavun ve adamlar ise şöyle dediler. Yunus suresi 38. ayetinde belirtildiği üzere dediler ki sen bize atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeyden bizi çevresin de bu toprakta devlet ve ululuk ikinizin olsun diye mi geldin? Biz ikinize de inanmıyoruz. Firavun Musa aleyhisselamın davetinde asıl gayeyi sezmişti. Dalaletle olan toplulukların Musa aleyhisselamı doğruladıklarını, ona itaat ettiklerini ve ona tabi olduklarını gördüğünde askerlerine Musa Aleyhisselam'a karşı savaşmalarını emretti. Askerler de onunla harp ederek denize kadar geldiler. Firavun alay ediyordu. Askerler de ona itaat ettiler. Muhakkak ki onlar fasık bir topluluktu. Tarih boyunca rasullerin düşmanı olan insanlar, rasullerin niyetlerinin ardında hep başka amaçlar aramış ve onların davetlerini daima şüphe ile karşılamışlardır. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Fussilet suresi 43. ayet. Senin için söylenen, senden önceki elçiler için de söylenenden başkası değildir. Zariyat suresi 53. ayeti. Onlar bunu aralarında vasiyetleştiler mi? Hayır, onlar tuğyan eden bir topluluktur. İnsanların Allah Azze ve Celle'nin gönderdiği elçilere yönelik şüphe ve kuşkuları onların şu sözlerinde de ifade ediliyor. Araf suresi 60. ayet. Muhakkak ki biz sizi açık bir sapıklık içerisinde görüyoruz. Yine Araf suresi 66. ayet. Muhakkak ki biz sizi akılsızlık içerisinde görüyoruz. Araf suresi 32. ayet. Muhakkak ki onlar sapıtmışlardır. Zariyat suresi 52. ayet. Dediler ki o ya Mecnun'dur ya da sihirbaz. Bu anlamdaki örnekler Kur'an-ı Kerim'de bolca mevcuttur. Hatta Şuayb aleyhisselamın kavmi kendisine şöyle demiştir. Hud suresi 87. ayetinde anlatılır. Atalarımızın kulluk ettiği şeyleri terk etmemizi ve mallarımız konusunda dilediğimiz gibi harcama yapmamızı bize yasaklayan senin namazın mı? Oysa sen yumuşak huylu ve aklı başında bir adamsın. Onlar Şuayb aleyhisselamın dalalette olduğunu ve aklında bir eksiklik olduğu için onları yalnızca Allah'a itaat etmeye çağırdığını zannediyorlardı. Bunun için Allah Azze ve Celle gönderdiği nebilere düşmanlık ettiler. Allah Azze ve Celle'nin peygamberlerine. Onların karşısında olanlar sürekli insanlara peygamberlerin akıllarında bir eksiklik olduğunu, düşüncelerinin kıt olduğunu, onların insanları ıslah etmeye ve selim bir yola ilerlemeye muktedir olamadıklarını, itikadi problemleri çözme noktasında kudretleri olmadığını telkin ediyorlardı. Allah'ın peygamberleri insanları Allah'a davet ettiklerinde insanlar rasuller hakkında çeşitli şüphelere düşmüşlerdir. Bunlar pek çoktur. Mesela Nuh aleyhisselama demişlerdi ki, sen bizimle uğraştın, bizimle çok mücadele ettin. Eğer doğru söylüyorsan, bizi tehdit ettiğin şeyi bize getir. Hud suresi 32. ayet. İşte Nuh aleyhisselamın kavmi, Allah'ın peygamberi Nuh'un davetine karşı böyle bir tepki göstermişlerdi. Nuh aleyhisselam ise, bütün bunlara karşı onlarla mücadele ederek ve onlara öğütlerini, öğüt dolu sözlerini artırarak devam ediyordu. Allah Azze ve Celle Nuh'a tebliğine devam etmesini emretmiş. Onlar ise şöyle söylemeye devam etmişlerdir. Ey Nuh, muhakkak ki sen çok konuştun. Eğer senin yanında bizi korkuttuğun azaptan herhangi bir şey var ise onu bize getir. Şuayb aleyhisselamın kavmi ise kendisine şöyle söylemişlerdi. Ey Şuayb, muhakkak ki biz senin konuştuklarının çoğunu anlamıyoruz. Şuayb aleyhisselamı anlatmak istediklerini açıklayabilme konusunda beceriksizlikle itham ederek sözlerinin açık olmadığını iddia ediyorlar ve Şuayb aleyhisselamın fesahat ve belagat noktasında aciz olduğunu söylüyorlardı. Gerçekte ise onlar Şuayb'ın davetine icabet etmek istemiyorlardı. Onların kalplerinde inatçılık, şüphe ve kibir vardı. Bütün bunlarla birlikte aslında onlar Şuayb aleyhisselamın ne söylediğini çok iyi anlıyorlardı. Bugün de Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerin işte biz onları anlayamayız diyerek insanların nasıl arkalarına attıklarını görüyoruz. Bilinen bir şeydir ki Allah Azze ve Celle'nin gönderdiği bütün elçiler insanların en önde gelenlerinden olup iyi konuşan ve konuştukları anlaşılan kimselerdir. Allah Azze ve Celle onları kavimlerinin arasından seçip çıkarmış, onlara hüccet ikame etme kuvveti bahşetmiş, fesahat, belagat ve beyan konusunda katından bir kuvvet ve kudret vermiştir. Allah Azze ve Celle İbrahim suresinin 4. ayetinde şöyle buyuruyor. Biz her elçiyi kendi kavminin dili ile gönderdik ki kendilerine açıklasınlar. İşte bu ayet müşrik kavimlerin Allah'ın rasulleriyle ilgili batıl iddialarına karşı açık ve kesin bir delildir. Allah Azze ve Celle Musa Aleyhisselam'ı Rabbine çağırıcı bir elçi olarak seçmiş ve göndermiştir. Taha suresinin 27 ile 35. ayetlerinde şöyle geçer. Rabbim dilimden bağı çöz, sözümü anlasınlar. Bana ailemin içerisinde bir vezir kıl, o da kardeşim Harun olsun. Onunla benim sırtımı kuvvetlendir. İşim konusunda o bana ortak olsun ki seni çok tesbih edelim ve çok zikredelim. Kuşkusuz sen bizi görmektesin. Allah Azze ve Celle şöyle buyurdu. İstediğin verildi ey Musa. Allah Azze ve Celle onun lisanındaki problemi çözerek ona çok açık ve güzel bir şekilde konuşma yeteneği verdi. Kardeşi Harun da ona vezir oldu. Bununla birlikte Firavun Musa Aleyhisselam'a Zuhruf Suresinin 52. ayetinde belirtildiği üzere şöyle dedi. Yoksa ben şu zavallı ve meramını anlatamayacak adamdan daha hayırlı değil miyim? Firavun Musa Aleyhisselam'ı kendisinde nübüvvetten önce bulunan bir rahatsızlık sebebiyle ayıplıyordu. Dilindeki bir perteklikle ayıplıyordu. Firavun'un Musa Aleyhisselam'ı ayıplamak için getirdiği delil şüphe yok ki zanna dayalı batıl bir delildir. Eğer onun bu problemi daha sonra da devam ediyor olsaydı, bu durumda insanlar onun kudretinden şüphe ederek ondan uzaklaşırlardı. İşte bu ve benzeri tavırlar, ister önceki dönemlerde olsun, ister sonraki dönemlerde olsun, nebilerin düşmanları olan kimselerin saçmalıklarından ibarettir. Günümüzde de bu çelişkilere rastlanmaktadır. inananlar yazıp çiziyor, konuşuyor ve yayınlıyorlar. Belki onlar insanların en akılları ve en zekileri olabilirler. Ama çelişkiler içerisinde yüzüyor ve batıl bayrağını taşıyorlar. Ancak Allah'ın lisanında doğruluk ve sadakat üzere kıldığı hakkın müdafasını üstlenmiş kimseler bundan müstesnadır. Allah Azze ve Celle Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı da açık ve güzel konuşan bir kimse olarak Arap Yarımadası'na gönderdi. Onun kavminde insanlar dil ve kelam konusundaki yetenekleriyle övünürler, diğer ümmetlere karşı bunu bir iftihar vesilesi sayarlardı. Edebiyatın ne kadar had safhada olduğu biliniyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara davetiyle geldiğinde onlar Şuayb'ın kavminin ona söylediği gibi biz senin konuştuklarının çoğundan hiçbir şey anlamıyoruz diyemediler bile. Onlar söz söyleme sanatını iyi bildikleri için İslam davetine engel olmak amacıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile insanların arasına girmeye güç yetiremediler. Bundan dolayı da muhakkak ki o kadın ile kocasının kardeşiyle kardeşin arasını açan bir kimsedir diyerek insanların daveti işitmelerine ve icabet etmelerine engel olmak istediler. Hatta onlardan Tufeyl bin Amret Devsi adlı bir kişi geldi. Akıllı bir kimseydi. Allah'ın nebisinin sözlerini işitmek için kulaklarını tıkıyordu. Çünkü o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin söylediklerinin hak olduğunu biliyordu. Kalpler üzerinde de hakkı kabul etmek için bir delil vardır. Hak kalplere tesir eden ve insanları cezbedip çeken bir şeydir. İnsanların rasullerin daveti karşısında düştükleri şüphe ve yanlışlarından birisi de Firavun'un Musa Aleyhisselam'a söylediği sözün altında yatan mantıktır. Şuara suresi 54-56. ayetlerinde şöyle buyrulur. Kuşkusuz bunlar küçücük bir topluluktur. Fakat bize karşı gerçekten kim püskürüyorlar? Biz ise dikkatli davranan koca bir kalabalığız. İşte Firavun kendisine köle edinip hizmetinde kullandığı insanlara Musa Aleyhisselam ve beraberindeki Müslümanları böyle tasvir ediyor. Musa Aleyhisselam'ın beraberindeki Müslümanların sayıca çok az olduklarını söyleyerek onları aldatmak istiyordu. Diyordu ki muhakkak onlar bize karşı kızgınlık ve öfke duyuyorlar. Biz ise onlara karşı gafil, aciz de değiliz. Bilakis dikkatli davranan, uyanık ve bağlıları çok olan bir topluluğuz. Firavun Musa Aleyhisselam ve bağlılarını bu sözlerle tehdit ederek getirmiş oldukları şey sebebiyle yakında kendilerine hadlerini bildireceğine işaret ediyordu. Çünkü o köle ve asker bakımından bütün kuvvetlerin siyasi ve iktisadi imkanların kendi elinde bulunduğunu düşünüyordu. Musa Aleyhisselam ve bağlılarının tamamıyla müstağni olduğunu, onlara hiçbir ihtiyacı olmadığını iddia ediyordu. Ancak Firavun kendisini nasıl bir sonucun beklediğini hiç hesaba katmamıştı. Sonunda cesedi sahile atıldı. Yunus suresi 92. ayetinde belirtiliyor. Senden sonra gelenler için bir ayet, bir ibret olması için bugün senin bedenini kurtaracağız buyruluyor. İşte bu her tağut ve müstekbirin varacağı bir sondur. O Allah Azze ve Celle'nin Musa ve beraberinde olanlara, Allah ona salat ve selam etsin, beraberinde olan müminlere yardım etmeyi kendi nefsi üzerine yazdığını bilmiyordu. Onları yeryüzünde üstün kılacağını ve arzın üzerine halef yapacağını bilemedi. Tağutların, rasullerin davetine karşı çıkış sebeplerinden birisi de İbrahim Aleyhisselam'ın babası Azer'in İbrahim Aleyhisselam'a söylediği şu sözde ifade edilen şeydir. Dedi ki, benim ilahlarımdan yüz mü çeviriyorsun ey İbrahim? Eğer bundan vazgeçmezsen mutlaka seni recm ederim yani taşlarım. Uzun bir süre uzak kal benden. Meryem suresi 46. ayet. İşte bu Azer'in oğlu İbrahim Aleyhisselam'a tehdidi idi. İbrahim Aleyhisselam tevhide davetten vazgeçmeyip ilahlarını ayıplamaya devam etmesi durumunda recm edilmekle tehdit ediliyordu ve uzun bir süre babasından ayrı durması isteniyordu. Tevhid ehli ile şirk ehli arasında savaş her zaman için söz konusudur. Bununla birlikte babalara ve yakınlara acımak ve hisli davranmak da gerekiyordu. İbrahim Aleyhisselam da böyle yapıyor ve babasına karşı ince ve nazik ifadelerle konuşuyordu. Hani babasına demişti ki, babacığım, işitmeyen, görmeyen ve sana hiçbir yarar sağlamayan şeylere niçin kulluk ediyorsun? Babacığım, sana gelmeyen bir ilim bana geldi. O halde bana uy ki seni düzgün bir yola ileteyim. Babacığım, şeytana kulluk etme. Şeytan Rahman'a asi olmuştur. Babacığım, ben sana Rahman'dan bir azap dokunmasından, böylece şeytanın dostu haline gelmenden korkuyorum. Meryem suresi 42 ila 46. ayetlerinde geçer bu ifadeler. Muhakkak ki İbrahim aleyhisselam babasına karşı müşfik, şefkatli, hidayeti ve Allah'ın azabından korunması konusunda çok hırslı ve çok gayretli bir kimseydi. Bununla birlikte babası tarafından kendisine şu söz yöneltiliyordu. Eğer bundan vazgeçmezsen mutlaka seni recm ederim, uzun bir süre uzak kal benden. Azer'in arkasında ve önünde olan topluluk İbrahim aleyhisselama şunu tavsiye ediyordu. Yakın bunu. Eğer bir şey yapacak kimselerseniz ilahlarınıza yardım edin. Enbiya suresi 68. ayet. Halbuki onlar Allah'ın İbrahim aleyhisselamı korumayı garanti ettiğini bilmiyorlardı. Enbiya suresi 70. ayet. Ona bir tuzak kurmak istediler. Biz de onları en fazla hüsrana uğrayanlardan kıldık. Neml suresi 51. ayet. Bir baksana nasıl oldu tuzaklarının sonu. İşte onları da topluluklarını da hep birlikte yere geçirdik. İbrahim aleyhisselam onların hilelerinden kurtuldu, tuzaklarından kurtuldu. Kıyamet saatine kadar müminlere en güzel örnek ve imamların önderi oldu. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nebilerin sonuncusu olduğu halde kendisini İbrahim aleyhisselamın dinine ve davetine nispet ediyor ve şöyle diyordu. Muhakkak bu davet babam İbrahim'in davetidir. Bunu Ahmed bin Hanbel Müsned'inde rivayet etmiştir. Elbani'de Sahihül Cami adlı eserinde sahihlemiştir. Allah Azze ve Celle Müslümanların İbrahim Aleyhisselam'ı kıyamet saatine kadar hatırlamalarını istemiş ve onlara namazlarında daima şöyle söylemelerini emretmiştir. Allah'ım İbrahim'e ve ailesine salat ettiğin gibi Muhammed'e ve ailesine de salat et. Muhakkak ki sen Hamid ve Mecid'sin. Allah'ım İbrahim'i ve ailesini mübarek kıldığın gibi Muhammed'i ve ailesini de mübarek kıl. Muhakkak ki sen Hamid ve Mecid'sin. Bu Buhari, Müslim, İmam Malik, Ebu Davud, Nesai ve Tirmizi tarafından rivayet edilmiştir. Allah Azze ve Celle'nin Bakara suresi 125. ayetinde İbrahim'in makamında kendinize namazgah edinin emrinde olduğu gibi Müslümanlar kıyamet saatine kadar her hac ya da umre yapışlarında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı gibi İbrahim aleyhisselamın makamının arkasında iki rekat namaz kılacaklardır. Firavun Musa aleyhisselama Azer, İbrahim aleyhisselam ve beraberindekilere davetleri sebebiyle saldırıyorlardı. Muhammed aleyhisselatü vesselam Arap müşrikleriyle karşılaşıp davetinin gerektirdiklerini onlara açıkladığında Allah Azze ve Celle müşriklerin gizlediklerini peygamberine açıkladı. Enfal suresi 30. ayetinde şöyle buyrulur. Kafir olan kimseler seni bağlamak ya da öldürmek veya yurdundan çıkarmak için sana tuzak kuruyorlar. Onlar tuzak kuruyorlar, Allah da tuzak kuruyor. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Bu bir ispattır. Günümüzde müşrikler bu yaptıklarını mecburi ikamet olarak adlandırıyorlar. Müşrikler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i seferden ve davetini ulaştırabileceği herhangi bir mekandan men ediyor, hapsetmek, bağlamak gibi şeylerle ona zulmetmek istiyorlardı. Fakat durum arzu ettikleri gibi olmadı. Allah Azze ve Celle Enfal suresinin 30. ayetinde seni bağlamaları, öldürmeleri ya da çıkarmaları için buyuruyordu. Az önce okuduğum ayet. Tuzak kuranların kurdukları tuzaklar boşa çıktı. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olan beraberindeki müminler din gününe kadar kurtuldular. Güzel sonuç onların oldu. Sonuç Kureyş'in zannettiği gibi olmadı. Onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile savaşmak istiyorlardı. Oysa o ve ona bağlı olan müminler her asırda Allah Azze ve Celle'nin yardım ettiği kimselerdi ya da o öylesine güçlü bir şahıstı ki Allah Azze ve Celle yeryüzünün doğusuna ve batısında bütün müezzinlerin günde 5 kere onun keremli ismini zikretmelerini yazmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem savaşan müşrikler Allah Resulü aleyhisselatü vesselam onun ve bağlılarının yakın bir gelecekte onların güçlerinin üzerinde bir güce sahip olacaklarını hiç tahmin etmiyorlardı. Fakat durum onların tahmin ettikleri gibi olmadı. Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın gücü vefatından seneler sonra bile devam etti. Hatta yakın tarihimizde yazdığı kitabıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şahsına, ashab-ı kirama ve müminlerin anneleri olan zevcelerine saldıran Selman Rushdie'nin kitabı Britanya'da, İngiltere'de basıldığında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti kızgınlık ve gazap ile kaynadı. Son olarak karikatür meselesini düşünün. Doğuda ve batıda bulunan beldeler ayağa kalktı. Hatta küfür beldeleri bile. Bu azgın şahsiyetin mahkeme edilerek katledilmesi isteniyordu Selman Rushdie'nin. O aldığı şiddetli tepkilerden dolayı gizlendi, tevbe ettiğini ilan etti. Fakat bu ona fayda vermedi. Gizlenmesi de tehditleri de sona erdirmedi. Kitabı basan yayın evleri birbirleriyle bağlantı kurarak olay yatıştırmaya çalıştılar. Fakat bu da onun üzerindeki kızgınlıkları kaldırmadı. Çünkü bu şahıs Müslümanların en çok değer verdikleri kişi olan Resullerinin şahsına karşı sövgülerini, hakaretlerini ilan etmişti. Birçok kavim aslında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği şeylerle savaşmalarına rağmen dilleriyle onu övüyor. Mevlid, Hicret, İsra, Miraç ve bunun gibi münasebetlerle bidat olan çeşitli törenler düzenliyorlar. Bütün bunlarla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i övdüklerini zannediyor. Sonra da din ve şeriat ile harp etmek için seslerini yükseltiyorlar. Onun davet ettiği şeye karşı geliyor ve direniyorlar. Tevhid, Allah Azze ve Celle'yi ubudiyet, yani kulluk konusunda birlemektir. Bilmek ve birlemektir. Bu da hüküm konusunda büyük bir esastır. Öyle ki Allah Azze ve Celle'nin bütün peygamberleri insanları sadece Allah Azze ve Celle'ye kulluk etmeye çağırmışlardır. Müslümanların bütün mücadeleleri bu konu etrafında olmuş, müşriklerle bu sebeple savaşmışlardır. Onların gece gündüz her saatleri bu kavgayla geçmiş, gizli açık bütün gayretleri bunun için olmuştur. Bu açık ve kolay hükümdür. Karışıklıktan uzaktır. Her insan onu anlama konusunda eşittir. Alim ile öğrenci ya da okuma yazma bilmeyen bir ümmi ile ümmi olmayan onu anlamada birdir, eşittir. Alimin anladığı gibi onu koyunlarının arasındaki bedevi de anlar. Kitaplarının arasındaki filozof da, fellah da, yabani kimseler de anlar bunu. Allah Azze ve Celle'nin bütün peygamberleri akıllı ya da akılsız, kültürlü ya da kültürsüz ayrımı yapmaksızın bütün insanlara ve cinlere tevhid davetiyle gönderilmişlerdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in de vasfettiği gibi bu din kolaylık dinidir. Ebu Hüreyre radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle naklediyor. Muhakkak ki bu din kolaylıktır. Buhari nakletmiştir bunu. Bu kolaylık akide konusunda da geçerlidir. Her insan tevhid akidesini 10 dakikada ya da buna yakın bir zamanda anlamaya güç yetirebilir. Onu anlamak için her türlü kolaylık vardır. Ama ilmi cehaletle değiştirenler, bunun için üniversite bile okuyan, ilahiyat fakülteleri bile okuyan, profesör yaftalı insanlar bile Allah Azze ve Celle'nin sıfatları konusunda bocalarken, Allah Resulü'nün döneminde, Allah Resulü'nden tebliğini işten sıradan bir çoban olan cariye bile kendisine Rabbin nerededir sorusuna karşılık semayı işaret etmiştir. Sapık Hristiyanların akidesini bir görün. Onların akideleri karşıtlıklar ve çıkmazlarla doludur. Onlar taasuba inanırlar ve kendilerini kasvet bürümüştür. Yine felsefecilerin yollarına bir bakın. Kültürlü kimselerin çoğu bile onların söylediklerini, bu vahdedi vücutçuların bu felsefesinin anlamaktan acizdirler. Kendileri de itiraf eder bunu. Tasavvuf ekolleri de itiraf eder bunu. İslam'ın tevhid akidesi ise açık ve kolaydır. La ilahe illallah. Bir insanın bu akideye göre kalbiyle, sözleriyle ve amelleriyle Allah Azze ve Celle'ye yönelmesini, putları Allah'a koşulan ortakları ve müşriklerin kendilerini ilah edindikleri, Allah'tan başka ya da Allah ile birlikte taptıkları tağutları terk etmeye gerektirir. Putlar, Allah Azze ve Celle'ye koşulan ortaklar ve tağutlar, Allah'tan başka kendisine kulluk edilen ya da Allah Azze ve Celle ile beraber kendisine kulluk edilen varlıklardır. Allah Azze ve Celle'den başka hiç kimse idare edilmesi ve yönetilmesi gereken şeyleri idare edemez ve yönetemez. Allah Azze ve Celle'den başka ya da Allah ile birlikte kendisine kulluk edilen şeyleri ağaçlar, taşlar, yıldızlar ve binalara benzer şeylerle sınırlamak yanlıştır ve sadece cehaletten kaynaklanan bir zandır. Taşlara, ağaçlara, yıldızlara ve buna benzer şeylere kulluk etmek cahiliye döneminde yaşayan bedevilerin yaptıkları şeylerdir. Hatta öyle ki onlardan biri helvadan ya da hurmadan timsaller, heykeller yapar, onlara tapınır, sonra da acıkınca onları yerdi. Ne yazık ki bu basit akıllı bedevi ümmetlerin anlayışları bugüne kadar gelmiştir. Medeni olduklarını söyleyen zamanımızın insanlarında da değişik şekillerde, değişik usullerde şirkler yaygındır. Onlar da şehvetlerine, akıllarına ibadet ederler. Maddeye taparlar. Firavun şahıslı kimseleri takdis ederler. Kendilerine dünyevi kanunlar ve yöntemler edinirler. Allah'tan başka herhangi bir şahsa helal kılma, haram etme ve şeriat koyma hususunda itaat etmenin şirk olduğu konusunda şüphe yoktur. Allah Azze ve Celle'den başkasına tasarruf yetkisi vermek, rağbet yani sevap ummak, sevap umarak kendisine yönelmek, rahbet yani azabından korkmak, korku, ümit, muhabbet, sevgi ve bunlardan başka ibadetleri başkası için yapmak da böyledir. Aynı şekilde şirktir. Allah Azze ve Celle'nin şeriatine aykırı olan nizam ve kanunlara ittiba etmenin şirk olduğunda da asla bir şüphe yoktur. Bu kanunlar ister insanların malları konusunda hükmedilsin, ister canları ve namusları konusunda hükmedilsin, isterse cisimleri konusunda hükmedilsin fark etmez. Allah Azze ve Celle'nin kanunlarından başka kanunlarla muhakeme olanlara engel olmak, onları ortadan kaldırmak, eğer imkan dahilinde değilse onların şiddetli bir şekilde reddetmek farzdır. Kafir ve münafıklara vela yani dostluk göstermekten ve onları sevmekten de sakınmak gerekir. Bunlardan başka şirk çeşitleri, renkleri de vardır. Allah Azze ve Celle'nin nebileri, Allah'ın salat ve selamı onların üzerine olsun, tevhid akidesini insanlara sunmuşlar. İnsanlar da Allah'ın peygamberlerinin sunduğu bu akideyi açık, belirgin ve kolay bulmuşlardır, anlaşılır bulmuşlardır. Tevhid akidesi Allah Azze ve Celle'yi ibadet ve ihlas konusunda tüm şirk çeşitlerinden uzak kılarak bilmeyi ve birlemeyi, tek kabul etmeyi gerektirir. Allah Azze ve Celle A'raf suresinin 59. ayetinde şöyle buyuruyor. Allah'a ibadet edin, sizin ondan başka ilahınız yoktur. Davetçilerin insanlara bu akideyi aynı Allah Azze ve Celle'nin nebilerinin sunduğu gibi sunmaları gerekir. Allah Azze ve Celle'ye kulluk konusunda insanlara şiirler söylemek, edebiyat yapmak maslahat değildir. Çünkü bu olayı giderek zorlaştırır. Böyle bir şey ancak insanlardan az bir kısmı anlar. Herkesin anlaması mümkün olmadığı için kabul etmeleri de zorlaşır. Ayrıca bu insanın fıtri akidesine de Resul'ün kendisine vahyolunana da zıttır. Hayatlarının tamamında şirki ve putçuluğu yaşayan bedevi bir Arap, Tüfeil bin Amr et-Devsi, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip yanına oturmuştu. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam İslam ve tevhidi kendisine anlattı. O bedevi Arap, Müslüman olarak Allah'ın dinine çağıran bir mümin oldu. Sonra kavmine gitti, onlara çığlık atarak şöyle bağırdı. Muhakkak ki Lat diye bir şey yoktur. Muhakkak ki Uzza diye bir şey yoktur. Onları ve Allah Azze ve Celle'den başka tapılan her şeyi tekfir ettim. Hatta öyle ki bu adam hanımının yanına geldi, ondan uzaklaştı. Ona İslam benimle senin aranı ayırdı dedi. İbn Hişam'ın siretinde geçer bu rivayet. Bu İslam'ı anlamayı kolaylaştırmaktır. Davetçi olarak insanlara anlatmamız gereken din, bütün insanların anlayabileceği kadar açıktır. Allah'ın ayetlerini ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tevhidi anlatan hadislerini, ümmi olan cahil de, öğrenci de kolaylıkla anlar. Bizim üzerimize dini daha iyi anlayabilmelerini sağlamak ve bazı nasların manalarını açıklamaktan başka bir şey düşmez. Allah Azze ve Celle'nin nebilerinin varisleri olan kimseler için, bazı öğretmenlerin, öğreticilerin yaptığı gibi öğrencileri gereksiz bilgiler edinmek için harekete geçirmek de caiz değildir. Ya da bazı üniversite hocalarının yaptıkları gibi ahkam ayetleri üzerinde teferruata dalmak ya da kişisel görüşlerini belirtmek, konuların uzak yönlerini anlatmak da hoş değildir. Bir Müslümana tevhidi anlatmak için İhlas suresini okumak yeterlidir. Bu sure insanın kalbini Allah Azze ve Celle'ye hamd ve tazim ile tevhid ve marifet bilgisiyle doldurur. İhlas suresi Allah Azze ve Celle'nin kemal sıfatlarını ispat ederek Allah-u Teala'yı her türlü ayıp ve noksanlardan tenzih etmeyi içerir. Bu sureyi anlayamayan bir tek Müslüman gösterebilir misiniz? Günümüzde insanlar tevhide çağıran Müslümanlara şiddetle ihtiyaç duymaktadırlar. Muhakkak ki bu da tevhid gerçeğini ihmal etmek, onu tamamlamak ve gönüllerde boş bırakmak yüzünden olmuştur. İnsanlar ibadet konusunda Allah Azze ve Celle'den başka pek çok şeylere yönelir olmuşlardır. Onlardan çoğu yaratıklara istigasede bulunur, bir zararı gidermesini veya kendisine bir fayda sağlamasını ister, kıyamet gününde kendilerini kurtarması için Allah'tan başka şeylere yalvarırlar. Veli sandıkları insanların kabirlerini tavaf ederler, onlar için kurban keserler, adak adarlar, onlara ihtiyaçlarını sunarak zorluklarını gidermelerini beklerler. Beldelerinde Müslümanların bulunduğu çoğu yerde bunlardan başka da yaygın ve acayip pek çok şirk çeşitleri görmek mümkündür. Afrika devletlerinden birindeki bir tablo şöyle anlatılıyor. Belli bir dönemde yaşadığı bir beldede insanlara Yahudiler geliyor bu anlatan şahsın. Müslüman olduğunu açıklıyor o Yahudi. İşte ibadetleri yerine getiriyor. Sarık takıp cübbe giyiyor. İnsanlar onun bu haline hayret ediyorlar. Onu öyle hale geliyor ki onu kendilerine bir veli ediniyorlar. Nefislerini ona teslim ediyorlar. O onların mallarından istediği kadar alıyor. Daha başka kötü suçlar ve cürümleri de işliyor bu Yahudi. Evlenen kişilerin hanımlarını ilk gece bunun yanına götürüyorlar. Onun bu yaptığı insanların dünyasını daraltıyor ve onlara zor geliyor. Ancak onlar herhangi bir şey yapmaya da güç yetiremiyorlar. Zira bu adam onların nazarında velilerden bir veli kabul ediliyor. Onun bütün yaptığı kötülüklere teslim olmaları, ses çıkarmamaları gerekiyor. Zaten tasavvuf literatürüne dair, evet, kitaplara bakarsanız Ebu Ammar kardeşine dediği gibi bu çakılmak istenir. Gassal elinde meyyit, mürşid elinde mürit diye beyit haline de getirmişlerdir bu usulü zaten. Ölü gibi teslim olmak. Neyse, günlerden bir gün gençlerden birisi evleniyor. Velilik iddiasında olan bu adam ilk gece gencin hanımının yanına giriyor. Adamın karşısına yaklaşıyor. Adam karşısının yanına girdiği zaman ona bu facir adamın kendisine ne yaptığını soruyor. O da olanları anlatıyor. Bunun üzerine genç gayrete geliyor ve velilik iddiasında olan o adamı öldürüyor. İnsanlar bu haberi işitince veli öldürüldü diye bağırıyorlar. Onu kimin öldürdüğünü soruyorlar ve öğrendiklerinde Allah'ın velilerinden birini öldürdüğüne inandıkları bu adamı öldürmeye koyuluyorlar. Onların hali tıpkı İbrahim Aleyhisselam'ın kavminin hali gibi bakın. İbrahim Aleyhisselam'ın kavmi şöyle demişlerdi. Enbiya suresi 68. ayetinde. Harekete geçin, toplanın. Eğer bir şey yapacak kimselerseniz ilahlarınıza yardım edin. Belli bir fetret döneminden sonra hakikatler anlaşılmaya başlandı. Gerçekler ortaya çıktıkça veli zannettikleri adamın yalancı bir kimse olduğunu, büyük günahlar işlediğini anladılar. Kimisinin malını çalmış, kimisine hainlik etmiş, kimisine aldatmış olduğunu gördüler. İnsanlar onun kötülüklerini sahip durdular. Hüsnü zan besledikleri bu adamın insanları aldattığı yayılıp yaptığı işler ortaya çıkınca onun yüzünden öldürdükleri adama zulmetmiş olduklarını anladılar. Bu sefer de bu adamın kabri başına geldiler. Subhanallah. Ona yönelmeye başladılar, kabrine yönelmeye başladılar. Ona bir kabir bina ettiler, taşlarla çevirdiler. Kabrinin etrafını 7 şaft ile tavaf ederek her bir şaftta onu tekbir ettiler. Böyle bir şeyden Allah Azze ve Celle'ye sığınırız. İşte bu Allah'tan başkasına kulluktur. Bunun bir başka benzeri Asya beldelerinde şu şekilde görülmüş. Bu Asya beldesinin halkı fakir kimselermiş. Onların arasında 70 yaşına varmış bir adam Bavkureynik Dağı adında bir dağa giderek orada mekan tutuyor. Kabe'ye benzer bir yer ihdas ediyor ve inşa ederek oraya yerleşiyor. İnsanlara binlerce mil uzaktaki Kabe'ye gitmeye takat getiremedikleri için Kurban Bayramı vaktinde orayı hac etmelerini emrediyor. İşte bütün bunlar apaçık şirktir. Musa abi bilir. Çamlıdere'de bir Ali Semerkandî vardır. Hacca gidemeyen fakirler neymiş? Ali Semerkandî'nin kabrini ziyaret ederse onlar adına hac yerine geçermiş. Böyle itikatlar yaygın. Doğru mu Musa abi? Allah'ın peygamberlerinin insanlara davet ettiği uluhiyet tevhidine aykırı olan bu şeyleri görmek işte Müslümanlara zor gelir. Kültürlü insanların bile çoğu bazı fasit mezheplerde olduğu gibi böylesi şirklere düşüyorlar. Onlar idrak edemez ve akıl edemez hale gelmişlerdir. Onlar insanlara ibadet eder, onlara ilah edinirler. Hatta bunlardan biri Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh hakkında aşırı giderek bir kaside yazmış ve bu kaside çeşitli yerlerde yayınlanmış ve bazı mescit ve müesseselere asılmıştır. Yine onlardan biri yalnız Allah Azze ve Celle için söylenmesi gereken sözleri Ali bin Ebi Talip için söyleyerek şöyle demiştir. Sen her şeye kadirsin, sen her şeyden münezzehsin, sen birsin ve sen meliksin. Ve daha buna benzer başka kelimeler. En son senin dilinden senin akiden ey Şii adıyla bir kitap tercüme ettik. Buna benzer örnekleri o kitapta görebilirsiniz kaynaklarıyla, yerleriyle. Bunlar küfür ve şirk konusunda Ebu Cehil ve Ebu Leheb'in bile varamadığı kadar zirveye ulaşmışlardır. Allah Azze ve Celle'ye sığınırız bunlardan. Nuh suresinin 13-14. ayetlerinde size ne oluyor ki Allah'ın azametinden hiç korkmuyorsunuz? Halbuki o sizi devreden devreye geçirerek yarattı buyuruluyor. Rububiyet tevhidi haktır ve Allah Azze ve Celle'yi fiillerinde birlemektir. Genellikle yaratılışları gereği bütün insanlar bunu kabul ederler, kabullenirler, anlarlar, bilirler. İsim ve sıfat tevhidi de haktır ve mühim bir esastır. Şüphe yok ki bu eşit tevhid de açıklanmaya muhtaçtır. Genelde sapmalar tevhidin bu çeşidinde söz konusu olur. Ehli sünnete muhalif olan fırkalar genelde bu konuda sapıtmışlardır. Yani isim ve sıfat tevhidinde. Hiç şüphe yok ki Allah'ın Resulleri, Allah'ın salat ve selamı onların üzerine olsun, insanlara hak olan Rablerini fiilleri, sıfatları ve isimleriyle tanıtmak için gelmişlerdir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'in naklinde Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Muhakkak ki Allah'ın 99 ismi vardır, onları ezberleyip gereğiyle amel eden cennete girer. Buhari Kitab-ı Tevhid'de rivayet etmiştir bunu. Rububiyet ve isim ve sıfat tevhidi aynı konumdadır. Fakat ibadette Allah Azze ve Celle'yi birlemek anlamına gelen uluhiyet tevhidi asıl istenendir. Bu tevhid ile şirk arasında büyük bir savaşı gerektirir. Bu savaş Allah Azze ve Celle'nin kulları ile tağutun kulları arasında cereyan eder. Biz rasuller ile onların düşmanları arasında büyük bir savaşın olduğunu görüyoruz. Bu savaş fıkhi, fer'i, içtihadi meseleler için olmuyor. Bilakis biz savaşı rasullerin nefsinde tekrarlanan bir savaş olarak buluyoruz. Her zamanda, her mekanda ve her ümmette. Muhakkak ki şeriatlar insan hayatını düzenlemek için gelmiştir. O halde gerçekleşecek insanların yaşamına şeriat yön verecektir. Allah'ın nebileri, Allah'ın salat ve selamı onların üzerine olsun, kardeştirler ve onların dinleri birdir buyurulmuştur. Buhari ve Müslim hadisinde. Davetçiler, nebilerin ve onların bağlılarının davetlerini yenilerler. Burada İbn-i Teymiye rahimullah örnek verilebilir. Düşmanları ile birinci dereceden savaşmıştır. Onun savaşı tevhid savaşıdır. O ibadet konusunda Allah'a koşulan ortakların her çeşidiyle Allah Azze ve Celle'den başka kendisine uyulan, itaat edilen şeylerin tümüyle mücadele etmiştir. Bu savaş ve bu savaşın izleri basit fıkhi konular ve ayrıntılar için değildir. Bir başka ifadeyle bu savaş fıkhi ihtilaflardan uzaktır. uluhiyet tevhidi gerçeğinin açık ve kolay bir hüküm olduğu konusunda hiçbir şüphe yoktur. Az önce de bahsetmiştik bundan. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekat. Tevhid gerçeği ve la ilahe illallah kelimesi mücerret bir sözden ibaret değildir. Muhakkak ki o insan yaşamının hakikatidir. Günümüzde İslam davetçileri insanları delilleriyle birlikte buna çağırarak İslami şiarları yükseltiyorlar. Tevhid kelimesini söylemek kolaydır. Fakat önemli olan bu kelime kuru bir sözden ibaret olmadığını bilerek söylemektir. Eğer öyle olsaydı müşrikler onu söylemek için yarışırlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e dedikleri gibi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlardan Arap'ın onunla yüceleceği ve Arap olmayanlara malik olacağı bir kelimeyi söylemelerini istediğinde onlar evet ve babana yemin olsun ki bir değil bin kelime söyleyelim demişlerdi. Eğer bu kelime ağızda gevelenen kuru laflardan ibaret olsaydı herkes bu kelimeyi kolayca söylerdi. Çünkü Arap ve Acem o sözü söylemeye güç getirir. Küçük ya da büyük herkes bu sözü söyleyebilir. Hiç kimse onu söylemekten aciz de değildir. Fakat durum öyle değil. Hiç kimse bunu söylemekten aciz değil. Çünkü la ilahe illallah kelimesi hayatın tamamının Allah'ın şeriatına göre düzenlenmesini, bir kimsenin namazında, zekatında, hac ve diğer ibadetlerinin tümünde Allah'tan başkasına yönelmemesini gerektiriyor bu söz. En'am suresi 162-163. Ayetlerinde buyurulur. De ki, benim namazım, tüm ibadetlerim, yaşamım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun hiçbir ortağı yoktur. Ben bununla emrolundum ve ben Müslümanların ilkiyim. Veyahut ben Müslümanların ilki olmakla emrolundum. Kim la ilahe illallah der, sonra da herhangi bir nebiye, veliye ya da bunlardan başkasına dua ederse, onları yardıma çağırır veya bunlar gibi başka bir ameli onlar için yaparsa, bu büyük kelimeyi söylediğinde vermiş olduğu sözü bozmuş, nakzetmiş olur. Yine bu kelime, iktisadi sistemin Allah Azze ve Celle'nin isteğine uygun olarak düzenlenmesini, Doğu'nun komünist sistemlerinden ve Batı'nın faizci, kapitalist, maddeci sistemlerinden uzak kalmayı gerektirir. Bütün bunların hepsi Allah Azze ve Celle'nin şeriatına muhalif olan sistemlerdir. Yine bu kelime hükümleri, şeriatı ve nizamları kitap ve sünnetten başka yerlerden almamayı gerektirir. Öyleyse hayatta iki yol ve iki din vardır. Allah'ın dini ve kralın dini. Allah'ın dini sadece bir olan Allah'a ibadet etmeyi, bütün işlerde tevhid kelimesinin gereklerine uymayı zorunlu kılar. Bunun için Allah-u Teala Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasında, Yusuf Suresi'nin 76. ayetinde şöyle buyurmuştur. Melik'in dinine göre kardeşini alamazdı. Allah-u Teala'nın dini açıktır. O Melik'in yani tağutun dininden başka bir şeydir. Yine bu kelime tam anlamıyla teslim olmayı gerektirir. Bu helaldir, bu haramdır, bu yanlıştır, bu doğrudur, bu haktır, şu batıldır, şu sahihtir, şu fasittir. O bir olan Allah-u Teala'ya ibadet etmektir. Bunun için hakimiyet konusu la ilahe illallah kelimesinden bir cüzdür. Allah'ın şeriatından başka bir şeyle hükmetmek şirktir ve bu kelimede verilen sözü bozar, nakzeder. Bu Allah Azze ve Celle ile çekişme ve onun hükmünde haddi aşmak demektir. Allah Azze ve Celle Kehf Suresi 26. ayetinde şöyle buyuruyor. Onların Allah'tan başka velileri yoktur. Allah hükmünde hiç kimseyi ortak kabul etmez. Yedi kıraatten birine göre bu ayetin kıraati şöyledir. Allah'ın hükmünde hiç kimseyi ortak koşma. Yani Allah Azze ve Celle ile beraber hüküm vermede hiç kimseyi ortak tanıma. Yine Allah Azze ve Celle Şura Suresi 21. ayetinde şöyle buyuruyor. Yoksa onların dinden Allah'ın izin vermediği şeyleri onlara yasalaştıran ortakları mı var? Meşru kılan ortakları mı var? Allah Azze ve Celle'den başka hiç kimsenin şeriat koymaya gücü yetmez. Hatta büyük bir alim olsa bile. Muhakkak ki alim olan kimse şöyle der. Bu Allah'ın şeriatına göre helaldir, bu da haramdır. Alim olan kimse Allah Azze ve Celle ve Resulünün hükmünün yorumlayıcısı, kitap ve sünnetin tercümanıdır. Allah Azze ve Celle Enbiya Suresinin 29. ayetinde şöyle buyuruyor. Onlardan kim ben Allah'tan başka bir ilahım derse onu cehennem ile cezalandırırız. Bizim üzerimize gereken şey insanlara bu söylediklerimizin doğruluğunu kanıtlamaktır. Bu ise Allah'a hamdolsun ki yapılıyor. Sohbetin sonunda inşallah sorular. Aleykümselam ve rahmetullah. Allah Azze ve Celle'ye yemin olsun ki biz şahsi işler peşinde koşuşturmuyoruz. Diğer ihlaslı İslam davetçileri de öyle. Onlar Allah'a hamdolsun ki yeryüzüne yayılmışlardır. Özel menfaatlere tamah etmezler ya da şahsi garazların peşinde olmazlar. Bunu isteseler bile onlar doğru yolu biliyorlar. Onlar Allah'ın peygamberlerinin zor yoluna talip olarak insanları ıslah etmek istiyorlar ve bu yolda pek çok eziyete katlanıyorlar. Allah Azze ve Celle En'am suresi 34. ayetinde şöyle buyuruyor. Senden önce de elçiler yalanlandı. Yalanlanmalarına karşı sabrettiler. Ezaya uğradılar ve onlara yardımımız geldi. Ali İmran suresi 46. ayetinde nice elçiler beraberlerinde kendilerini Rabbe adamış kimseler olduğu halde savaşmışlardır. Bu ayet bir başka kıraate göre nice elçiler beraberlerinde kendisini Rabbe adamış pek çok kimseler olduğu halde öldürülmüşlerdir şeklindedir. Allah Azze ve Celle İsrailoğullarından bahsederek Bakara suresi 61. ayetinde şöyle buyuruyor. Ben onların Allah'ın ayetlerine küfretmeleri ve nebileri haksız yere öldürmelerinden bundan dolayıydı. İşte bu Allah'ın nebilerinin, peygamberlerinin yoludur. Onlardan yurtlarından çıkarılmaya zorlananlar, çıkarılanlar vardır. Pek çok eziyet görmüşler ve bunlara sabretmişlerdir. Laik partiler nerede? Onlar açık bir şekilde vatancılık ve kavmiyetçilikle dolular. Beldeleri kafirlere satıyorlar. Hizb-ı Tahrirciler nerede? Yeni devletler ve nizamlar üzerine tehlike arz edemiyorlar. Demokrat davetçiler nerede? Silah kuvvetine müsaade ediyorlar. Islahatçı davetçiler dünya hayatından yüz çeviriyorlar. Allah'ın katında olanı arıyorlar. Allah Azze ve Celle bundan razı olduğu için yurtlarını terk etmeye, çocuklarından uzaklaşmaya ve gurbetin çeşitli zorluklarını göğüslemeye razı oluyorlar. Uhud gazvesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin başı yaralandı ve dişi kırıldı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Nebilerini yaralayan bir kavim nasıl felah bulur? Allah'ın nebilerinin en büyük hedefi şehadet ya da zaferdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisinde buyurulduğu gibi. İsterdim ki Allah yolunda öldürüleyim, sonra diriltileyim, sonra öldürüleyim, sonra diriltileyim ve sonra yine öldürüleyim. Allah'ın nebileri dünya hayatını isteyen ve dünya hayatına tamah eden kimseler olmadılar. Makam ve mevkiye de tamah etmediler. Bilakis onlar bu konularda insanların en zahid olanlarıydılar. Allah Azze ve Celle biliyor ki dürüst İslam davetçileri de böyledirler. Onlar da insanların en zahid olanlarıdır. Hidayete gelmiş davetçilerden biri şöyle der. İslam ile hükmetmeden bir devlette posta dağıtıcısı olmak benim için yeryüzünde İslam ve Allah'ın şeriatı ile hükmetmeyen bir devlette vezir ya da hakim olmaktan daha hayırlı ve daha sevimlidir. Biz siyaseti dinden bir cüz olarak kabul ediyoruz. Siyasetin dinden ayrı olduğuna inanmak küfürdür ve sahibini İslam milletinden çıkarır. Muhakkak ki rasuller, Allah'ın salatü ve selamı onların üzerine olsun, siyasi fesadı ıslah amacı ile gönderilmişlerdir. Yani siyasetteki bozuklukları ıslah etmek. Allah Azze ve Celle hiçbir şekilde batılın kendisine yaklaşamayacağı kitabında şöyle buyurur. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar kafirlerdir. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar zalimlerdir. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar fasıklardır. Maide suresi 44, 47 ve 48. ayetleri. İsra suresinin 12. ayetinde de biz her şeyi ayrıntıları ile birlikte açıkladık buyurmuştur. Nahil suresi 89. ayetinde sana bu kitabı her şeyi açıklayan hidayet, rahmet ve Müslümanlara müjde olmak üzere kısım kısım indirdik buyurulmuştur. İsra suresi 9. ayetinde hiç şüphe yok ki bu Kur'an en doğru yola ulaştırır buyurulur. Yani hayatın tamamında ve tüm yönlerinde en doğru yola ulaştırır. iktisadi hayatta, siyasi hayatta, toplumsal hayatta, eğitim hayatında, idari hayatta ve her işte. Mekke'nin fetret döneminde müşriklerin içine düştükleri şirk çeşitlerinden birisi de Allah'ın şeriatından başka kanunlarla hükmetmekti. Allah Azze ve Celle onları bu durumdan kurtarmak için onlara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gönderdi ve ona bu konuyla ilgili ayetler indirdi. Bu konu La ilahe illallah kelimesinin manası dahilindedir. Allah Azze ve Celle Bakara suresinin 256. ayetinde şöyle buyuruyor. Kim tağutu inkar eder ve Allah'a iman ederse kopmayan sağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah Azze ve Celle ve Resulünün sallallahu aleyhi ve sellemin insanların hayatlarını düzenleyen her meselede hükmü mevcuttur. Fakat tağutlar Allah'ın hükümlerini bırakıp kendilerine bir takım kanunlar koyarlar. Bir tarafta Allah'ın dini, diğer tarafta ise tağutların dini. Şüphesiz Allah Azze ve Celle'nin yolu zordur, uzundur. Resuller bu yolu tüm zorluklarına rağmen tercih etmişlerdir. Onlara tabi olanların da bu yolu tercih etmeleri gerekir. Peygamberler ve onlara tabi olan ıslahçılar, kıyamet gününe kadar şirkin her çeşidi, her rengi ve La ilahe illallah kelimesini bozan her şeyle savaşacaklardır. Allah'ın salat ve selamı onların üzerlerine olsun. Nebiler, insanları dinden sadece herhangi bir cüze çağırmış değillerdir. Bilakis onlar hayatın tüm yönlerini ıslah için çaba harcamışlardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Ebu Nuaym'ın Delailün Nübüve kitabında rivayet ettiği hadisinde olduğu gibi, muhakkak ki bu din bütün toplulukları kuşatmadıkça ikame edilmiş olmaz. Öyleyse bir olan Allah Azze ve Celle'ye teslim olmanın, teşri ve hüküm koyma yetkisini ona vermenin tevhid kelimesi olan La ilahe illallah'ın gereklerinden olduğunda bu hususta da hiçbir şüphe yoktur. İnsanın Allah Azze ve Celle'den başkasına vela, dostluk göstermemesi, tağutlara, müşriklere, Yahudi ve Hristiyanlara, münafıklara ya da bunlardan başka diğer milletlerin mensuplarına ya da Resullerin yolundan sapan diğer mezheplere dostluk göstermemesi doğrudan doğruya tevhid kelimesinin gereklerindendir. Bir mümin sadece Allah Azze ve Celle'ye, Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ve müminlere dostluk gösterebilir. Onlardan başkasından ise uzaklaşması ve kalbi bu his ve duygularla dolu olarak hareket etmesi gerekir. Ancak iman ve hak ehline karşı kalbi dostluk duygularıyla dolu olmalıdır. Onlara yardım ile sevinmeli ve ferahlamalıdır. Onlara dua etmelidir. Hak ile batıl ehli arasında hangi savaş olursa olsun, askeri, siyasi ya da bunlardan başka onların dertlerine üzülmelidir. Bu hangi mekanda olursa olsun bu böyledir. Doğuda, batıda, Arap diyarında, Acem diyarında, yerin üstünde ve semanın altında herhangi bir yerde. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dinine yardım ile ferahlamak ve onun dininin zarar görmesinden hüzünlenmek müminin alametindendir. İmanın alametlerindendir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dininin zarar görmesinden sevinmek ve onun dininin yücelmesinden hüzne kapılmak da münafıklık alametlerindendir. Münafık, müminlere çirkin şeylerin isabet ettiğini görünce sevinir. Müminlere bela inmesinden dolayı kalbinde ferahlık bulur. Müminlerden başkasına dostluk göstermekle kalbini nifak ve kin ile doldurur. Müslümanlar üzerine gereken sadece Müslüman, muvahhid kimseleri sevmek, onlardan yardım istemek ve onlara dua etmek, onları müdafaa etmek ve onlara iyi davranmaktır. Müslüman bilir ki bütün bu işler dinin ve Allah Azze ve Celle'ye kulluğun gereklerinden ve Müslümanın kardeşi üzerindeki haklarındandır. Bir Müslümanın katıldığı savaşta kardeşine yardım etmemesi mümkün değildir. Dostluk konusunda Müslümanlarla kafirler arasında bocalamak münafıkların yoludur. Allah Azze ve Celle Nisa suresinin 141. ayetinde şöyle buyuruyor. Sizi gözetleyip duruyorlar. Allah'tan size fetih nasip olursa sizinle birlikte değil miydik diyecekler. Kafirlere bir nasip ulaşırsa şunu söyleyecekler. Başarınıza destek vermedik mi? Müminlere karşı size siper olmadık mı? İşte münafıklar renkten renge girerek Müslümanları böylece kandırırlar. Her iki tarafa da onlardan razı olduklarını söyler, sonra da hangi taraf galip gelirse ondan tarafa olurlar. Şia ve ehli sünnetin bulunduğu bir toplulukta bir adam kalkarak Ebu Bekir mi efdaldir, Ali mi diye sorar. İşlerinden biri her iki tarafı da razı edecek bir cevap vererek o ikisinden efdal olan kimse odur ki kızı nikahı altında olandır cevabını verir. Bu sözü işitince ehli sünnet bu kişinin Ebu Bekir radıyallahu anh olduğunu zannederek rahatlar. Çünkü Ebu Bekir radıyallahu anh'ın kızı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zevcesiydi. Şia da bununla Ali radıyallahu anh'ın daha faziletli olduğunu anlayarak aynı şekilde sevinir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kızı Fatıma radıyallahu anh'a Ali radıyallahu anh ile evliydi. Allah azze ve celle ise şöyle buyuruyor. Kasas suresi 17. ayet. Rabbim bana verdiğin nimet hakkı için artık suçlulara arka çıkmayacağım. İslam'a bağlı olduğunu iddia edenlerin çoğu tevhidin hakikatini kavrayamamışlardır. Müşriklerden ve laiklerden uzaklaşmayı nefislerinde ikame etmemekle bilakis kendilerini İslam milletinden çıkaracak büyük nifakı ikame etmektedirler. Onlar müşriklere her mekanda iyi muamele yapıyorlar. Müminler üzerine onlara yardım ediyorlar müminlere karşı. Onların sözlerinin yükselmesiyle seviniyorlar. Onlar lisanı halleriyle şöyle söylüyorlar. Rabbim bana nimet verdin, yakında müşrikler için onu ortaya koyacağım. Bana verdiğini onları desteklemek ve müminlere karşı onlara yardım etmek için kullanacağım. Dostluk ve düşmanlık İslam'ın esaslarındandır. Hatta ilim ehli bazı kimseler şöyle demişlerdir. Muhakkak ki uluhiyet tevhidi ile ilgili hükümlerden sonra vela ve bera ile ilgili hükümler gibisi varit olmadı. Onlar gibisi yoktur. Hiç kimse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den daha fazla kerem sahibi değildir. Allah azze ve celle Ali İmran suresinin 79-80. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Hiçbir insana Allah kendisine kitap, hikmet ve nebilik verdikten sonra insanlara Allah'ı bırakıp bana kullar olun demek yakışmaz. O ancak şöyle der. Okuyup araştırdığınız şeylere ve öğrendiğiniz şu kitaba dayanarak benliklerini Rabbe adamış kullar olun. Ve size melekleri ve peygamberleri Rabler edinmenizi de emretmez. Siz Müslüman olduktan sonra size inkarı emreder mi hiç? Hiçbir nebi insanları Allah Azze ve Celle'den başkasına kulluk etmeye davet etmemiş, onların Allah Azze ve Celle'den başka Rabler edinmelerini istememiştir. Onlara melekleri ve peygamberleri Allah'tan başka Rabler edinmelerini emretmemişlerdir. Bilakis onlara Allah'a itaati ve yalnızca Allah'a ibadeti emrederek bu konularda Allah'tan başkalarını tanımamayı emretmişlerdir. Onlar fayda ve zarar verme konusunda Allah Azze ve Celle'den başkasının hiçbir gücünün olmadığını, ecellerin Allah'ın elinde olduğunu öğretmekle terbiye etmişlerdir. Hiç kimse bir başkasına fayda ve zarar veremez, öldüremez, hayat veremez ve diriltemez. Kimse kimsenin rızkını kesemez, engelleyemez, eceline yaklaştıramaz. Bütün bunlara gücü yeten sadece hafid ve rafi olan Allah Azze ve Celle'dir. Muhakkak ki Allah Azze ve Celle birdir. Rızkı genişleten ve daraltan, fayda ve zarar veren, bütün işleri idare eden O'dur. Müslümanların kalpleri O'nun sevgisiyle doludur. O'nun yanındakine rağbet ederler, O'nun yanındakine arzu ederler, O'ndan ister, O'ndan korkarlar. İnsanların büyüklüğünü, korkusu ve sevgisini kalplerinden çıkararak onun yerine Allah Azze ve Celle'nin celalini, azametini ve sevgisini koyarlar. Konuştukları zaman hak ile konuşur, Allah Azze ve Celle için hiçbir kınayıcının kınamasından da korkmazlar. Emrolunduğunu açıklar ve müşriklerden yüz çevirirler. İslam'a ve Müslümanlara her mekanda yardım eder ve Allah Azze ve Celle'ye çağırır, kendilerine dünyadan isabet edenlere sabrederler. Kurtuluş ahiret yurdundadır. İslam davetçileri kendilerinden önceki peygamberlerin yürüdüğü yoldan yürümelidirler. Onlar insanları fıkhi mezheplerden ya da İslam için çalışan çeşitli cemaatlerden herhangi birisine uymaya çağırmazlar. İnsanlara çeşitli meselelerden bir meseleyi kabul ve red konusunda hiçbir içtihadı farz kılmazlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den başka şahıslara davet etmezler. Çünkü o imamlar imamıdır. Kendisine uyulanların efendisidir. Biz zahirde de batında da insanları ona uymaya ve ona ittiba etmeye davet ediyoruz. Başka program haline getirdiğimiz külliyatlar yoktur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sahih hadislerinden, Allah Azze ve Celle'nin apaçık kitab-ı mübininden başka programımız yoktur bizim. Uyulacak, takip edilecek bir programımız yok. Hak ile batıl arasında savaş söz konusu olduğunda bu uluhiyet tevhididir. Bu savaş meydanı daha önce söylediğimiz gibi üstü kapalı ya da açık tüm ayrıntılarıyla birlikte hayatın tamamını içerir. Bu hayat Allah'ın kulları ile tağutun kulları arasında çekişmeyle devam eder. Tağutların kulları olan kimselerin sürekli olarak tevhidin hakikati konusunda toplulukları cahil bırakmaya yönelik çalışmalar yaptıklarında hiçbir şüphe yoktur. Onlar tevhidin insan hayatından sınırlı bölümleri kapsadığını iddia ederler. Böylece insanları kolaylıkla kandırarak sapıklığa düşürürler. Tağut, İslam'ın Allah'ın şeriatına çağırmak, dine davet etmek ve insanları İslam için koşturmak olduğunu iyi bilir. İnsanlar ise tevhidin hakikatini, İslam'ın hayatın tamamını kapsaması gerektiğini bilmezler. Bu nedenle tağutu tasdik ederler. Eğer bu konuda bilgi sahibi olsalar, tağutlara şöyle derlerdi. Bakara suresi 111. ayetiyle. Eğer doğru sözlü kimseler iseniz delilinizi getirin. Tağutun söyledikleriyle yaptıkları her zaman için çelişkilidir. İnsanları tevhidin hakikati konusunda cahil bırakarak, bu şekilde cahil bırakmak, tağutun kullarının hedefleri arasındadır. Onlar Allah Azze ve Celle'ye çağıran davetçiler hakkında insanları şüphelere düşürürler. İnsanların nefislerinde davetçilerin davetleri konusundaki amaçlarına yönelik şüphe uyandırırlar. Tevhid ve şirk ehli arasındaki savaşın aletleri konusuna gelince, bu Allah Azze ve Celle'nin kulları ile tağutun kulları arasında olan bir harptir, savaştır. Bu savaşta kullanılan aletler kullanılabilmesi mümkün olan şeylerdir. Muhakkak ki tağut amacının gerçekleşmesi için kullanılabileceği, kendisinin kullanabileceği her aracı kullanır ve bunda bir sakınca görmez, hiç çekinmez. Çünkü onun amacı bozuktur ve insanları Allah Azze ve Celle'den başkalarına kulluk ettirmeye yöneliktir. Onlar için amaçlarına ulaştıracak her vesileyi kullanmakta hiçbir sakınca söz konusu değildir. Yalan, kandırma, sapıklığa düşürme, tecessüs ve ellerinin yaptığı her vesile. Dini ayinleri kendi yasalarıyla yasaklarken, ilim meclislerini kendi yasalarıyla yasaklarken şebi arus törenlerine maddi servetler akıtırlar. Bu bir örnek. Ayrıca tağut her çeşit baskı unsurunu kullanabilir, hatta öldürme eylemini bile gerçekleştirebilir. İnsan haklarını koruduklarını iddia eden ve buna çağıran devletlerin Müslümanlara gelince adaleti korumadıklarını görüyorsun. Dahası Müslümanların kanlarını özenle döker, buna özen gösterirler, toplu katliamlar yaparlar. Müslümanların üzerine musallat olan toplu katliamlar hangi maslahattan dolayıdır? Öldürülen bu insanlar açlıklarını giderecek bir lokma ekmek ya da bundan başkasını bile bulamazlar. Her gün güya İslam beldesi olan yerlerden pek çoğunda yaşayan insanların ve çocukların açlıktan öldüklerini ve ölüme terk edildiklerini görüyoruz. Bütün bunların hepsi bu ümmetin dinleri ve dünyaları konusunda cahil bırakılmış olduklarından dolayı değil mi? Müslüman olduğunu zanneden bu kimseler cahil kalmışlar ve dinleriyle amel edemez durumdalar. İnsanları dinine davet edemiyor, onun yolunda sabredemiyor, ona çağıranlara ittiba edemiyor, dünyası konusunda da cahil. Günlük gereksinimlerini karşılamak için bile İslam düşmanlarına muhtaç bir halde, onların ellerine bakıyor. Bu ümmetin içine düştüğü bir musibet, bir hastalık ve İslam düşmanlarının Müslümanlara yönelttiği kötü bir durum değil mi? İnsan hukuku nerede? Bir tek insan nerede bu insan hukukunu koruyacak ve ona ikram edecek? Onlar sadece Batı'nın beyaz insanları. Tevhid ile şirk ehli arasındaki savaş, hak ile batıl arasındaki savaştır. Allah Azze ve Celle'ye çağıran davetçiler ile tağut arasında olan bir savaştır. Tevhid ile şirk arasındaki savaştır. İşte bu büyük bir savaştır. Bu savaş bütün savaşların anasıdır, esasıdır. Zamanında bakın Irak gibi yerler bugün gözümüzün önüne geliyor da rahmet damarlarımız, merhamet damarlarımız kabarıyor. Bu insanlar zamanında bizim şu Türkiye'deki toplum gibiydi. dinini bilmeyen, tevhidini bilmeyen, her köşe başında birer tekke bulunan, Rıfai tekkesi, Kadiri tekkesi, Nakşi tekkesi bulunan yerlerdi. Veya ırkçılıkla veyahut da İslam'ın esaslarını bilmekten uzak bir halde yaşayan bir toplum idiler. Bir musibet geldi, onları kasıp kavurdu, dirençlerini kırdı, güçlerini yok etti ve halen daha öyleler. Neden? Çünkü ilmi ortadan kaldırmış durumdalar. Eğer biz bugün şu anki durumda Türkiye'de yaşayan Müslümanlar olarak tebliğ yoluyla üzerimize farz olan cihadı ikame etmezsek, yarın harp boyutuna gelecek olan cihatta hiçbir direnç gösteremeyiz ve durumumuz Irak'tan veya diğer esaret altındaki olan İslam ülkelerinden farklı bir tablo arz etmez. Allah Azze ve Celle'den yardım diliyoruz bu konularda. Allah Azze ve Celle hakkı, hakikati, tevhidi hakkıyla anlatan davetçilerin sayısını çoğalsın ve her birerimize bu yolda ne kadar çok gayret göstermemiz gerektiğine dair şuur ihsan eylesin. Gerçekten komşusu açken tok yatan bizden değildir buyuran Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, acaba açlık meselesinde durum böyleyken ilim konusunda, din konusunda, tevhid konusunda aç olan komşularımızı hiç düşünmeyeceğiz mi? Hiç düşünmeyecek miyiz? İlim konusunda aç olan insanları görüp dururken biz nasıl rahat yatabiliriz? Eğer rahat yatan varsa Allah onların gözlerinden uykularını kaçırsın. Allah kendi yolunda azim, sebat etme şuuru versin inşallah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim ecmain. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.